Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatihe, tesbihatihe ve tekbiratihe. Amin. Esselamu ala men ittebaal hude vel melamu ala men ittebaal hebe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, 40 sene evvel Şam'daki Camiül Emevi'de, şimdi tam 100 sene oldu, 102 sene. 40 sene evvel Şam'daki Cami-i Emevi'de Şam ulemasının ısrarıyla, Şam ulemasının alimlerinin ısrarıyla içinde 100 ehli ilim bulunan 10 bin adama yakın bir azim cemaate verilen bu Arabi ders, bu Arabi ders risalesindeki hakikatları bir hissi kabbel vuku ile eski Said hissetmiş. Kemal-i kat'iyetle müjdeler vermiş. Ve pek yakın bir zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. Halbuki iki harbi umumi ve 25 sene bir istibdad-ı mutlak, o hissi kabdel vuku'un 40-50 sene tezahürleri, halbuki o iki harbi umumi ve 25 sene bir istibdad-ı mutlak, o hissi kabdel vuku'un 40-50 sene tehirine sebep olmuş. Ve şimdi o zamandaki verdiği haberlerin aynen tezahürleri alemi İslamiyet'te başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders zamanı geçmiş eski bir hutbe değil. Belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel 1371'de ve Cami-i Emevi yerine alemi İslam Camii'nde 370 milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir dersi içtimai ve İslamidir diye tercümesini neşretmek zamanıdır, tahmin ederim. Evet. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1911'li yıllarda kendisi Şam'a avdet ediyor ve Şam'da yaklaşık 100 ehli ilim içerisinde bulunan 10 bin kişiye yakın bir cemaate, onların içerisinde bulunan o ehli ilmin ısrarıyla, ilhahıyla bir hutbe veriyor. Bu hutbe o zamanın dertlerine bir deva olarak üstadımız tarafından irad ediliyor. Fakat üstadımız diyor ki ben diyor iki dünya savaşını hesaba katmamıştım. 1327 dediği 1911 hesaba katmamıştım. Onlarla beraber 25 senelik bir istibdad-ı mutlak var. O iki taneyi çıkardıktan sonra, o iki hadiseyi çıkardıktan sonra 1371 tarihine tekabül ediyor ki 1951-52'li yıllar. Tekrar alem-i İslam'da bir toparlanma başlıyor. Ve üstadımız diyor ki 1327'ye bedel 1371'i adeta görmüş. Bu iki dünya harbini ve 25 senelik istibdad-ı mutlak dönemini nazara almamış. Ondan sonra onlar tarh edilse, çıkarılsa sanki taze bir ders olarak bugüne hitap ediyor gibi görebilirsiniz. Bu dersi geçenlerde ben bir yerde Cenab-ı Hak nasip etti, okuduk. Aradan da bir ilmi yönü zengin olan bir adam vardı. Üniversitede akademisyen, profesör bir adam vardı. Ben de yeni tanıştım onunla. Dersi çok dikkatli dinliyordu. Dedi ki, bu eser dedi, ifadelerinden anladım ki yeni değil. Evet dedim. Bu dedim 1911'de yazmış bir eser. Ama hocam dedi, ben dikkat ettim. O hastalıklar sanki bugünkü insanlara hitap ederek yazılmış. Yani değişme yok. Adeta zaman onu eskitememiş. İnsanlarda adeta bir arpa boyu fazla inkişaf görülmemiş. Bu hastalıkları birazdan okuyacağız. Onun için aynı ders her yerde okunsa yeridir. Bu ders 1911'deki insanlara hitap ediyor gibi görünse de 1911 ve sonradan gelecek adeta bütün insanlığa hitap eden bir derstir. Yazıldığı vakti bir nazara alalım. 1911'li yıllar hem Osmanlı'nın hem İslam aleminin hem de dünyanın adeta en karanlıklı bir dönemiydi. Nasıl ki zifiri bir karanlık olur, bir metre, iki metre ilerisini göremiyoruz. Onlar da bir gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra ne olacak kestirilmeyecek bir döneme girmişlerdi. Çünkü devamlı İslam aleminde ciddi manada sıkıntılar ve dünyadaki gayrimüslimler aleminde de devamlı inkişaflar oluyor. Üstad Bediüzzaman'ı de batılı insanları, devletleri adeta medeniyetin şahikalarına yükselten, bizi de orta çağların derinliklerine götüren, bizi orada tevkif eden, durduran hastalıkları tespit ediyor ve oradaki camide bulunan insanlara bu hutbeyi irad ediyor. Bu hutbe kısa bir zaman içerisinde Şam'da iki defa teksir ediliyor, çoğaltılıyor iki defa. Yani bu benim dediğim şey bir aylık bir süre içerisinde. Ondan sonra üstadımız 1951'de tekrar bu hutbeyi Türkçe'ye tercüme ediyor. Yine bizzat kendisi tercüme ediyor ve tekrar yayınlanıyor. Hutbeden bazı yerler okuyacağım. Ondan sonra da inşallah üstadımızın getirdiği tedavi yöntemlerini de birkaç ders içerisinde inşallah takdim etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Hamd ve salattan sonra ey bu cami Emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim, ben haddimin fevkinde bu minbere, bu makama irşadınız için çıkmadım. Sizi irşad edeyim diye çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Üstad Esen'in şu mütevazi hali devamlı ifadelerinin kalplerde, vicdanlarda mâkes bulmasına vesile olmuştur. Yani oturup da ey insanlar şöyle yapın demiyor. Bizzat kendi nefsine hitap ediyor. Risale-i'nin muhtelif yerlerinde bunu görmek mümkün. Ayrıca bir hutbeye de çıktığı vakit Üstad Esteri ey insanlar şunları dinleyin diye çıkmıyor, şu tevazulü ifadelerle çıkıyor. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde yüze yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim, medreseye giden bir çocuğun misalidir ki, o sabi çocuk, o genç çocuk, sabahleyin medreseye gidip, okuyup, akşam da babasına gelip, okuduğu dersini babasına arz eder. Tevazuya bakın. Sabah çocuk evinden çıkıyor. Medreseye gidiyor, dersini alıyor, akşam geliyor, babasına arz ediyor. Ta doğru ders almış mı, almamış mı diye. Dolayısıyla ben de bir ders aldım. Sizin gibi büyüklerimin yanına geldim ve dersimi size ben arz ediyorum. Acaba doğru anladım mı, anlamadım mı? Tespit ve teşhislerim doğru mu, yanlış mı diye. Babasının irşadını veya tasvibini bekler. Yanlış varsa babasının irşadını, güzellik varsa da tasvibini bekler. Evet, biz Kürtler size nispeten çocuk hükmündeyiz. Sözleri Molla Said-i Kürdi ismiyle meşhur malum. Ve talebeleriniziz. Sizler bizim ve İslam milletlerinin üstadlarısınız. Arıplar diyor. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını siz gibi üstadlarımıza şöyle beyan ediyorum. Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinden ders aldım. Şimdi malumunuz bir sanatta iki çeşit insan var. Alaylı dediğimiz bir de mektepli dediğimiz iki grup insan var. Alaylı piyasadan yetişmiş, mektepli okuldan teorik bilgilerle donatılmış iki ayrı sanat erbabıdır. Bunlarda çoğu kez çatışma olabiliyor. Sen mekteplisin bir şey anlamasın, sen de alaylısın fazla bizim işimize karışma gibi. Bunu çeşitli mahfillerde görmek mümkün. Üstad Esteri hem mektepli olduğunu herkes biliyor, medreselerden ciddi manada eğitim aldığını, ama burada o yönlü değil, alaylı yönlü. Bizzat piyasadan, bizzat insanlarla beraber olmaktan dolayı kazandığı, elde ettiği dersi insanlara burada sunuyor. Teorik dersler değil, pratik, yaşanmış ve ders almaya da müsait olan özellikleri anlatıyor. Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinden ders aldım. Yani insanların içtimai, toplumsal hayatı adeta bir medrese gibidir. Ben buradan ders aldım. Malumunuz, bazen olur mesela bir makale okursunuz, size birisi bir ders verir. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle edin, şöyle yapın diye. Ama böyle 100 tane ders, bazen fiili bir şekilde bir insanla karşı karşıya gelip de elde ettiğiniz dersin tesirinde olamayabiliyor. Birisinden bir yanlışlık görürsünüz, o dersten belki 100 kat daha fazla tesir edebiliyor aleminizde. Üstad diyor ki, ben alemi İslam'ın çoğunu dolaştım. Alemi İslam'ın ders saadetinde, yani İstanbul'da, ondan sonra işte başkentte bulundum. Padişahla, padişahın yanındaki insanlarla ve benim doğudaki o vahşi olan dağ ortamında medreselerdeki talebelerle ve her türlü insanlarla, valilerle, köylülerle beraber oldum ve bazı şeyleri tespit ettim. Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinden ders aldım. Peki ders aldı ne oldu? Ve bildim ki, hakkal yakin bildim ki, ecnebiler, yabancılar, batılılar, gayrimüslimler, Avrupalılar, terakkide istikbale uçmalarıyla beraber, terakkide istikbale uçmuşlar. Bununla beraber bizi maddi cihette kurun-u vustada, yani orta çağlarda durduran ve tevkif eden, kayıtlayan 6 tane hastalıktır. Arkadaşlar, onlar medeniyetin şaikalarına yükselmişler. Maddi imkan olarak istikbale uçmuşlar. Bütün dünyanın dengesini değiştirmişler. Bizi ise maddi noktada, kurun-u vustada, orta çağlarda durduran bazı şeyler yaşamışız. Oysa biliyorsunuz, tarihçiler orta çağ diye bir çağdan bahsediyorlar ise de orta çağ Müslümanlar için geçerli bir çağ değil. Orta çağ Avrupalılar için geçerlidir. Skolastik bataklığı dediğimiz o orta çağ zihniyeti, karanlığı bizim için değil, Müslümanlar için değil, Avrupalılar, Batılılar için geçerlidir. Çünkü onların orta çağ dediği, skolastik bataklığı dediği o dönemde İslam'ın en parlak dönemi yaşanmış, en parlak eserler ortaya konmuş. İlmi olarak da, maddi inkişaf olarak da. Şimdi peki biz maddi cihet şeye geçtik, maddi cihetle orta çağa geçtik. Bizi tevkif eden hastalıklar var. Bu hastalıklar nelerdir? Bu hastalıkları her bir Müslüman alıp güzelce bunları analiz edip, evet bu benim işime yarar, bu doğrudur, bunu hakikaten yaşamam lazım, bunu tedavi etmem lazım, bunu halletmem lazım dememiz icap ediyor. Yoksa kuru kuruya bir ilim bizi bir yere götürmez. O hastalıklar da budur. Birincisi, yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Ümitsizlik dediğimiz hastalık içimizde hayat buldu, dirildi. Bir canlının içerisinde yeis dediğimiz o mikrop, o kanser virüsü tutundu mu o canlı değil, manen ölüdür. Hayat buldu mu bir insan içerisinde yeis, o insan manen ölmüştür. Onu okuyacağız. Birinci hastalık yeis. İkincisi, sıdkın, doğruluğun hayatı İçtimaiye-i siyasiyede ölmesi. Doğruluk dediğimiz bir cevher var. Doğruluk. Sıdk İslamiyet'in hassasıdır. Bunu ileride okuyacağız inşallah. Ben fazla bunlarda sizi vaktinizi almayacağım bunlarda. Ama birincisinin üzerine duracağız. Ta ki sistematik bir şekilde gidebilelim. Doğruluk hem siyasi, hem ticari, hem içtimai hayatımızda bitmiştir. Ölmüştür. Onun için orta çağlara maalesef gittik ve yuvarlandık. Üçüncüsü, adavete muhabbet. Ya, eskiden içimizdeki muhabbet duygusuna muhabbet edilip onu inkişaf ettirirken adeta Allah'ın yarattığı her mahluka Cenab-ı Hak'tan dolayı muhabbet beslemek gibi bir esas varken şimdi adavete muhabbet etmeye, düşmanlığı beslemeye başladık. En yakınımızdaki bize günde 5 vakit namazdan sonra dua eden insanları, Müslümanları sevmeyecek bir duruma gelmişiz. Niye? Kalbimize muhabbete yer bırakmadı çünkü. Öz kardeşimizi ve günde 5 vakit bize namazdan sonra dua eden Müslümanlarımızı, en yakın insanlarımızı sevmeyecek bir duruma geldik. Adavete muhabbet dediğimiz bir hastalıkla. Bu da üçüncü hastalık. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Biz birbirimize Müslümanlar olarak neyle bağlanmışız? Şimdi ben bakıyorum mesela kimden menfaat görsek ona daha çok yanaşıyoruz. Kimden dünyevi bir fayda görsek daha çok şey yapıyoruz. Oysa ehli imanı birbirine bağlayan manevi rabıtalar var. Bu asırdaki Müslümanlar bunu bilmediğinden dolayı orta çağın karanlıklarına gittik. Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları, birlik rabıtalarımızı unutmuşuz. Bu da dördüncüsü. Beşincisi, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat, diktatörlük. Bunu okurken genellikle aklımızda hep İslam aleminin başındaki diktatör şahsiyetler daha çok temsil ediyor. Oysa üstadımızın anlattığı bu şeylere baktığımız vakit baba evde diktatörlük yapabiliyor. Abi küçük kardeşine diktatörlük edebiliyor. Usta kendi çıraklarına diktatörlük istibdat edebiliyor. Öğretmen sınıfta talebelerine diktatörlükle, istibdatla iş yaptırıyor. Baktığımız vakit hem idari olarak hem de irtibatta bulunduğumuz insanlar olarak sanki sari bir hastalık gibi, bulaşıcı bir hastalık gibi her yerde bu istibdat maalesef kök salmış. İstibdadın olduğu yerde de müspet bir netice elde edilmez. Bizi orta çağlara götüren altı unsurdan birisi de çeşit çeşit sari hastalıklar gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi intişar eden istibdat ve diktatörlük de bizim alemimizde yer ediyor. Bu da beşinci hastalık. Altıncısı, menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek. Aslında menfaat-ı şahsiye değil, menfaat-ı umumiye, menfaat-ı diniye, menfaat-ı İslamiye, menfaat-ı Kur'aniye, menafi umur-u ilahiye gibi şeylerde himmetimizi hasretmek lazım iken, ki Müslümanların en terakki ettiği vakitlerde bunlar esas iken, ne oldu? Menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek, odaklamak esas olduğu için her bir Müslüman diğer Müslümanlardan ne oldu? Ayrılmaya başladı. Ayrılınca da tek kaldı. Tek kalınca da geriledik. Yani yek vücut bir ruh kalmadı. Üstadımız mesela iki ceset bir ruh diyor. Milyon ceset bir ruh gibi bir şey burada olmayınca, herkes kendisini düşününce, herkes kendisi bir pay kapmaya çalışınca o zaman bu sır da bozuldu ve gerilere doğru gittik maalesef. Bu altı hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemizde eczane-i Kur'an'dan ders aldığım altı kelimeyle beyan ediyorum. Muhalecenin esasları onları biliyor. Muhalece tedavi ilaçtan geliyor. Ben bir tıp fakültesi gibi bunları ben tespit ettim, teşhis ettim hastalıkları ve bunlara da 6 tane tedavi yöntemi, 6 tane de ilaç geliştirdim Allah'ın izniyle. Bunları da beyan ediyorum diyor. Biliyorsunuz bir hastalığı teşhis etmek, doğru tespit etmek bir sanattır. Ama hastalığı doğru teşhis ettin, ilacını veremediysen bu sanat yarımdır. Onun için hastalığı güzel tespit etmek, bununla beraber güzel bir ilaç geliştirmek ve bu ilacı güzel bir şekilde hastanın mizacına göre sunabilmek ustalıktır. Asıl ustalık bu. Onun için manevi hekimler her zaman bulunamıyor. Allah her asra bir ya da sayılı insanları gönderiyor. Manevi tabipler. Bu asrın hastalığı nedir? İnsanlığın sıkıntısı nedir? Dertleri, problemleri nelerdir diye bunları tespit edecek. Tamam. İlaçları da Kur'an-ı Kerim'in büyük eczanesinden tespit edecek. Bu da tamam. Bir de güzel bir şekilde onların meşreplerine, onların mizaçlarına, onların özelliklerine de onları aktaracak. İşte bunu herkese Allah nasip etmiş. Enteresan bir şey. İsa'yı seven için diyor ki, dert benimdir, deva Kur'an'ımdır. Dertlenen bir insana Allah deva verir. Dertlenmeyen bir insana Allah vermiyor. Tarihteki büyük buluşlar da böyle, maddi ilaçlar da böyle. Adam bir hastalığı dert ediniyor. Bir meseleyi kendisine problem yapıyor. Dert yapıyor, dertlenince Allah ona da nasip ediyor. Şimdi burada birincisi, yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi meselesini izin verseniz, güzel bir şekilde bunu üstadımız analiz etmiş, bunu okumaya çalışalım inşallah. Yeis nedir yeis? Ümitsizlik nedir? Bugün şu hastalığımızı bir tespit edelim. Nedir bu? İkinci kelime ki, müddeti hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur. Yeis, ümitsizlik en dehşetli bir hastalıktır. Ki, en dehşetli bir hastalıktır ki, alemi İslam'ın kalbine girmiş. Alemi İslam'ın kalbine girmiş. Üstadları aşağıda da söyleyecek. Devletlerin, milletlerin seretan dediği, kanser dediği en dehşetli bir hastalıktır yeis. 70 trilyonluk hücreye sahip olan bir bedene bir tek kanser hücresi girdi mi ya da bir hücre kanser oldu mu, o illeti kaptı mı, perişan ediyor vücudu arkadaşlar. Bir insanın içerisinde de en küçük bir yeis ve ümitsizlik girdi mi o bünye biter. Bir orduya yeis girse, ümitsizlik girse, ordu kalabalık olsa bile, elinde imkanlar da olsa, maddi olarak, silah olarak, küçük bir orduya yenilir. Mesela bir tarihten misal verelim. Mute Savaşı var, destanlaşmış Mute Savaşı. İslam ordusu kaynaklara göre 3000, Rum ordusu kaynaklara göre 100 bin, bir rivayete göre de onlara yardım gelmiş 150 bin olmuş diyorlar. Biz azını alalım. 100 bin kişilik Rum ordusu, 3 bin kişilik İslam ordusu. Ve İslam ordusu da deplasmanda. Onların topraklarında. Şimdi İslam ordusunu orada galip ettiren, Rum ordusunu mağlup ettiren nedir diye sorun. Birisinin kalbinde olan ümit var. Allah'ın rahmetine, kuvvetine, kudretine olan itimat var. Diğerlerinin kendilerine olan ümitsizliği ve kalplerine yerleşmiş olan yeis var. Şimdi aynı durum bizim başımızda. Ya. Şu anda biz yeis içerisindeyiz. Hep övünüyoruz. İnşallah övüneceğiz. Hazreti Peygamber Selam da inşallah bizimle mahşerde övünecek. Çoğalınız, sizinle iftihar edeceğim buyuruyor ya. Ne kadar Müslüman var dünya üzerinde? 1,5 milyar Müslüman. Peki niye zulmün belini kıramıyorsunuz ey 1,5 milyar Müslüman? Yeis. Niye hariçten siz devamlı medet ummak mecburiyetine kalıyorsunuz? Yeis. Ben yapamam da onun için. Benim işim değil ki bu. Benim ellerim kollarım bağlı. Neme lazım? Herkes benim gibi berbattır. Okuyacağız birazdan. Hep bunlar bize bu hissi söyletiyor arkadaşlar. Kalbimize yerleşmiş olan bir kanser hücresi bizi adeta ne yapmış? Ferden düşürmüş. Güçten, kuvvetten, kudretten düşürmüş. Güçlü olduğumuz halde kendimizi güçsüz kabul ediyoruz ve yerimize oturmak mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alim-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki, o ümitsizlik hastalığıdır ki bizi öldürmüş gibi, adeta hayattasın ama ölmüşsün. Bizi öldürmüş gibi garpta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, şarkta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Garpta 2 milyon, şarkta 20 milyon ne yapıyor? Sömürgeleştiriyor. Müstemleke haline getiriyor. Kendisine hizmetkar yapıyor. Kendi ülkesinde onu hizmetkar olarak çalıştırıp yer altı, yer üstü zenginlikten tamamını kendi ülkesine istediği gibi aktarıyor. Nedir bunun ismi? Yeis. Bu hastalık bizde var. Bu hastalığın belini kırmamız lazım. Kırmadıkça davranamazsınız. Az önce dedim, ordunun içerisinde yeis varsa ordu bitmiştir. Ama gücü var, olsun. O güç zahiridir. Asıl kuvvet kalpteki ümittir. Asıl kuvvet odur yani. Allah'ın kuvvet ve kudretine olan itimattır. Ama bu bitti mi, söndü mü? Allah da inayetini, yardımını o nispette çekiyor, kesiyor. Hem o yeistir ki, hem o ümitsizlik hastalığıdır ki, yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-ı umumiyeyi bırakıp, menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiştir. Menfaat-ı umumiye yok. Millet kazansın, ben kaybetsem önemli değil. Dünyam kaybolsa da ahiret benimdir. Maddi şey kaybetsem de Allah bana maneviyatla, cennetteki ebedi nimetleriyle inşallah bu kaybımı milyonlar kez ne yapacak? Kaybettirecek Cenab-ı Hak. Diyemiyor insan. Niye? Yeis. Menfaat-ı şahsiyeyi esas tutuyor. Menfaat-ı umumiyeye tercih ediyor. Menfaat-ı şahsiye. O zaman gücün biter. Böyle bir şey anlatıyorlar. Yani adam birisi şeytanla herhalde bir münazaraya girmiş. Şeytan ona bir iş yaptırmak istiyor. Şeytanla güreş yapmış ve şeytanı yenmiş. Farklı şekilde anlatılsa da mana aynı. Daha sonra şeytan demiş ki ben sana demiş her gün bir altın vermek istiyorum demiş. O da tamam demiş. Her gün bir altın vermeye başlamış. Belli bir zaman sonra yine aynı işi yapmak istemiş şeytan. Yine karşına dikilmiş ben seni bırakmam. Hadi vuruşalım. Demiş ki sen bundan sonra artık bana vuruşamazsın benimle. Senin işin bitti. Daha önceki samimi halin gitti. Şimdiki menfaatperest halinle beni yenmen mümkün değil. Dolayısıyla bir toplum eğer menfaat-ı şahsiyeyi esas tutarsa o toplum ne yapar? Biter. Özellikle Müslüman toplum için söylüyorum. Hem o yeistir ki, hem o ümitsizlik hastalığıdır ki, kuvve-i maneviyemizi kırmış, manevi kuvvetimizi kırmış. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i maneviyeyle şarktan garba kadar istila ettiği halde, Müslümanlar, az bir kuvvetle, ümit var oldukları vakitte, şarktan garba her tarafı istila ettiği halde, o kuvve-i maneviyeyi harika, meyusiyetle, ümitsizlikle kırıldığı için zalim eşnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. 400 senedir 300 milyon Müslümanı zalim eşnebiler kendilerine hizmetkar etmiş. Şimdi Nasrettin Hoca'nın evine bir hırsız girmiş. Evinde ne var ne yok hepsini silip süpürmüş. Arkadaşlar da gelmiş demişler ki hocam sen kapıyı açıp bıraktın. Hocam sen şöyle yaptın, hocam sen şöyle yaptın. Demiş tamam anladık bütün suç bende de bu hırsızın hiçbir suçu yok. Yani hep suçu biz batılı ülkelerde zalim güce sahip olan insanlarda, devletlerden bulacağız bütün suçu. Sizin Müslümanların, bizim dindaşların hiç mi suçu yok yani? Şu yeis hastalığına giren biziz arkadaşlar. Onlar da bizimle istedikleri gibi elbette oynarlar. İstedikleri gibi oynarlar. Evet. Hatta bu yeis ile, bu ümitsizlik ile başkasının lakaytlığını ve fütürünü kendi tembelliğine özür zannedip neme lazım der. Herkes benim gibi berbattır diye şehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i İslamiye'yi yapmıyor. Enteresan bir şey. Yeis. Herkes elleri kolları bağlı. Niye bir şey yapmıyorsun dinin için, şerefin için, izzet-i İslamiye için niye bir şey yapmıyorsun diye sorun. Ya herkes benim gibi berbat. Neme lazım. Ben kendimi kurtarayım da diğeri ne olursa olsun. Onun için Üstad-ı seciye-i avra diyor. Kör seciye. Bizim elimizden tutmuş, rehberlik ediyor. Nedir? وَاِنْ مِتْتُوا عَكْشًا فَلَا نَزَلَ الْقَدْرِ Ben susuzluktan öldükten sonra bundan sonra bir damla yağmur yağmasın. Ya. Enteresan bir şey ya. Niye? Ben susuzluktan öldüm ya. Arkadan gelenler ölürse ölsün. Bundan sonra bir damla suyu yağmazsa yağmasın. Bu da bizim bu yeis hastalığının bir meyvesi. Oysa biz eğer hakikaten imanımızla, dini hislerimizle Allah ile bir irtibat kurmuşsak, dünyada hiç kimse yoksa da hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur kaidesiyle hiç kimse piyasada yoksa da dünyaya meydan okur. Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. Ama bu hisleri kaybettiğimiz için bakıyorsun ki herkes ben gibi berbat, herkes zaten böyle. Madem böyle o zaman neme lazım der, yerine oturur. Ne olur? Başkaları gelsin, beni idare etsin, benimle istedikleri gibi oynasın gibi maalesef bir sonuçla da karşı karşıya kalır. Bunu da peşinen kabullenmiş oluruz. Madem bu derece bu hastalık, bize bu zulmü etmiş. Bu hastalık zalim. Geldi içimize, girdi. Ve bizi hastanelere yatırdı. Daha önce güçlü olan ellerimiz kalkmaz oldu. Ayaklarımız yürümez oldu. Gözlerimiz görmez oldu. Artık düşünme kabiliyetimiz, muhayyilemiz artık kenetlendi. Bir şey yapamıyoruz. Madem ki bu hastalık geldi, bizi böyle perişan etti, bize bu zulmü etti ve bizi öldürdü, biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. Kısas haktır değil mi? Kısas haktır. Yani birisi sizin murisinizi, sizin babanızı diyelim, öldürdüğü vakit eğer suçluysa ve amt varsa, kasıt varsa ve şeriatı uygulayan birisi karar vermişse diyecek ki bunu alın siz varisleri olarak kısasınızı alınız. Şimdi madem ki İslam'da bu esastır, geldi ve bir hastalık bizi ne yaptı? Zulmen perişan etti ve öldürdü. Üstadları asrın imamı ve şeriatın uygulayıcısı olarak diyor ki ben de size fetva veriyorum ki siz de kısasınızı o şeyden, düşmanınızdan alınız. Ne yapacağız? Onu siz de öldürünüz. Kimi? Yeis dediğimiz bu zalim düşmanı. Yeis dediğimiz bu zalim düşmanı. Biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknatu min rahmetillah kılıncı ile o yeisin başını parçalayacağız. Ne demek? Senin arkanda Allah var. Allah kim? Kainatın sahibi, kainatın sultanı, kainatta hiçbir şey onun izni haricinde iş yapamayacak kadar her şeye nüfuzu olan birisi. Ve sen şehadetle kendine ilah kabul etmişsin, dost, halil kabul etmişsin o zatı ve o zat kainattaki her şeyinde sahip. Sen Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. kılıncıyla o düşmanın kafasını ebediyen dirilmeyecek şekilde kes. Öldür ve inşallah o kuyulara, o dipsiz kuyulara onu at ve kurtul. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Hadisin hakkatıyla belini kıracağız inşallah. Şimdi arkadaşlar, çok enteresan bir şey. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün terk edilmez kaidesi. Biz elimizden gelen neyse onu yapmamız lazım. Maddi manevi, ilmi teknik neyse, herkese Allah muhakkak bir şey vermiş. Namazlardan sonra dua etmek de elimizden gelen bir şeydir mesela. Maddi olarak İslam'a hizmet etmek de bir şeydir. Bizzat hayatımızı ve canımızı ortaya koymak da İslam için verebileceğimiz cevherlerdendir. Elimizdeki sahip olduğumuz mal varlığındandır. Doğru mu? Bir şey bütün bütün elde edilmezse, yani İslam bununla hakim mi olacak canım deme. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün terk edilmez. Bizim üzerimize düşen vazifeyi herkesin hakkıyla yerine getirmesi onun üzerine bir vecibedir. Öyle zaman olur ki farz-ı kifaye farz-ı ayn hükmüne geçiyor. Şu anda manevi cihat dediğimiz ilmen ve manen yapılacak cihada her bir Müslüman farz-ı kifaye olarak değil, farz-ı ayn ile mükelleftir. Herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirmekle mükelleftir. Mecburdur. İlmi olur, maddi olur, duayla olur, kavli olur, kalbi olur. Neyse. Herkes vicdanen kendisine neler yapabilirim diye sorması icabıdır. Neme lazımcılık yok. Olduğu vakit hem sen gidiyorsun hem alem-i İslam gidiyor. Kendini kurtaramıyorsun. Kendimi kurtarayım derken kendini kurtaramıyorsun. Sen de gidiyorsun. Yeis ümmetlerin, milletlerin seretan denilen, kanser denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Tespite bakın. 1911 kanser hücresinden, kanser hastalığından bahsediyor Üstad Bediüzzaman. Ve sikolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası değilim diyor. Bütün asrı hazır fenlerle, ilimlerle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Bu hususta da bazı eserler telif eyledim diyor sadece. Astronomi ile alakalı, tıpla alakalı, coğrafya ile alakalı, kozmografya ile alakalı ilahir bu gibi şeylerle alakalı üstadımızın ciddi manada tetebbüatı var. Yani böyle bir medresede sadece Nasara, Yansur gibi dersleri almış ve vermiş olan bir alim değil yani. Ve kemalata mani, yeis, ümitsizlik kemalata manidir. Bir bilim adamı desin ki ben yapamam, yapamaz. Bir tüccar desin ki ben bu işi başaramam, başaramaz. Bir şirket desin ki biz bu işi halledemeyiz, halledemez. Halledemeyiz dediği halde halleden bir şirket, bir insan dünyada tarihte gösteremezsiniz. Çok enteresandır. Bazen büyük büyük şirketler var. Onlara göre çok cüce duran şirketler var. Bu cüce hükmündeki şirket bu işi halledeceğim diyor. Diğeri halledemem diyor. Bu yapıyor, bu yapamıyor. Bakın. Şu ifadeye bakın. Kemalata mani ve ene inde zenni abdi bi. Beni kulum nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Kulumun zannı üzereyim. Hakikatına muhaliftir. Şu dersten şöyle bir ders çıkarmak mümkün mü? Ben kanaatimi söyleyeyim. Beni kulum nasıl tanırsa öyle muamele ederim. Bakın ben bir ferdim. Bir iş yapacağım. Ben bunu yapamam dediğim vakit aslında ben imanımdan biliyorum ki hiçbir işi ben yapmıyorum, Allah yapıyor. Benim üzerime düşen nedir? Adım atmaktır. Tedbir almaktır. Üzerimize düşen vazifeyi yapmaktır. Gerisini kim yapıyor? Allah. Ben bu işi yapamam demekle aslında kastediyorum ki haşa Cenab-ı Hak bu işi yapamaz. Madem sen Cenab-ı Hakk'ı böyle biliyorsun, Allah da sana o işi yaptırmıyor. Ben bu orduyu yenemem diyen bir ordu kumandanı aslında demek istediği bu. Bu hadis-i şeriften üstadımız enteresan, ben böyle anlıyorum şahsen. Beni kulum nasıl tanırsa öyle muamele ederim. Sen beni nasıl tanıyorsun ey kulum? Şu orduyu yenemeyecek kadar haşa. Böyle bizzat olarak tanıyorum. Öyleyse yenemezsin. Bu işi yapamayacak kadar seni biliyorum. Öyleyse yapamazsın. Şu işi başaramayacak gibi biliyorum. Oysa ben kendim güya başaramam diyorum ama bu hadis-i şerif gereğince ben Cenab-ı Hakk'ın yapabileceği bir şeyi sanki yapamaz manasında itikadetimden dolayı, Allah'ı böyle bildiğinden dolayı, Allah'ı nasıl bilirsen Allah seninle öyle muamele eder kaidesiyle bu işi Allah sana yaptırtmaz. Sana göre çok geri olan birisini Allah yaptırıyor. Enteresan bir şey. Sen yapıyorsun ki? Sen niye de diyorsun? Allah yolunda yola çıkıyorsun, adımını atıyorsun, tedbirini alıyorsun, serflere müracaat ediyorsun. Kulun elinde başka bir şey yok ki. Vazifeni yap, vazife-i ilahiye karışma. Ya Rabbi üzerime düşeni yaptım, gerisi senindir. Ya Rabbi beni muvaffak et deyip, ondan sonra neticeyi mütevekkilane beklemektir kula yakışan. Sen yapmıyorsun, yapamam diyorsun, başaramam diyorsun, halledemem diyorsun. Allah'ı böyle bildiğin için Allah da sana o işi yaptırmaz. Seni muvaffak etmez. Seni başarıya uğraştırmaz. Yine bak anlamayı nasip etsin inşallah.
Tersi de mümkün değil mi hocam?
Nasıl?
Tersi de mümkün.
Mesela?
Yaparım diyene de vermiyor inşallah demedim.
Yani şahsına güvenen insanlara ama şu var. Sebeplere müracaat edip adetullah kanunlarına riayet eden bir insan kendisi itikatsız olsa bile çoğu kez Cenab-ı Hak bu gibi insanlara veriyor. Ama inşallah demiyor.
İşte tabii. İnşallah demeyene onu da nasip etmiyor.
Bazen. Mesela çoğu kafir insanlar mesela Allah bilmediği halde inşallah da demiyor ama Allah'ın kanunlarına adetullah kaydedenler riayet ediyor. O adeta bir inşallah manasında bir duadır, fiili bir duadır. Allah o gibi insanları da muvaffak edebiliyor. Ve tarihte bunu görüyoruz yani. Korkak, aşağı ve acizlerin şenidir. Yeis. Korkak, aşağı ve acizlerin şenidir. Bahaneleridir. Şehameti İslamiyenin şe'ni gereği değildir. İslam'ın şehametine yakışan bir his değildir. Hususan Arap gibi nev-i beşerde medar-ı iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şe'ni olamaz. Siz ey Araplar bir zamanlar dine sarıldığınız samimi bir şekilde peygamberle beraber ruhen olduğunuz vakitte dünyayı titrettiniz. Dünyaya meydan okudunuz. Hususan sizin gibi tarihte şehametiyle ün salmış olan bir milletin işi hiç olamaz. Ne? Yeis, ümitsizlik ve bu işi yapamam arasındaki bir duygu hususan size hiç yakışmıyor. Alem-i İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. Arap'ın o yüksek metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar yesi bırakıp, ümitsizliği bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. Burada bir şart var. Araplar yesi bırakacak, ümit var olacak ve kahraman biraderleri, kardeşleri, dinin sancakları ve bayrakları olan Türklerle el ele verecek, omuz omuza verecek ve inşallah bütün dünyaya adalet, merhamet nasıl olur? Tarihte gösterdikleri gibi istikbalde de yine inşallah göstereceklerdir. İnşallah. Şimdi vaktimiz az kaldı. Bu vakti de birkaç anekdotu nakletmekle inşallah tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar, yeis hastalığının ne kadar insanları perişan eden bir hastalık olduğunu anlamak için Mesnevi Nuriye'de, Katre'de üstadımız dört nevi hastalıktan bahsediyor. Bu dört nevi hastalık insanı perişan eden manevi hastalıklardır diyor. Yeis, ucub, gurur ve suizan. Bunların başında da yine aynı şekilde yeis hastalığını koymuş. Yeis hastalığı, amale ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Ümitsizliğe düşer. Siz bu hastalığa karşı üstadımız diyor, şu ayeti okuyunuz. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah inna Allah yaghfiru zunuba cemian innehu'l gafurur rahim. Bakın çok enteresan bir ayet-i kerime. Ey günah işlemekle nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahları affedicidir. Gafurdur ve rahimdir Allah. Siz o zaman daha niye korkuyorsunuz? Niye ümitsizliğe giriyorsunuz? Niye ben cehennemlik oldum? Her çibat abat, yattı balık yan gider kaidesiyle hareket ediyorsunuz. Dünyayı dolduracak kadar günahlarınız olsa ümit var olunuz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Samimi bir tövbe ediniz. Allah bütün günahları affedicidir. Bil bu. Şimdi üstadlarına soruyorlar yine münazaratta. Zindan-ı atalete niye düştük? Şu boşluğa, şu zindana, şu bir şey yapamama hastalığına, şu pespayeliğe niye düştük diye münazaratta üstadımıza soru soruyorlar. Üstadlarına da cevap veriyor. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyesidir. İşte himmetiniz şevke binip mübarezeyi hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmanı şedid rast gelir. Nedir? Yeis. Sen çıkıyorsun hayat mübarezesine, iş yapmaya, bir faaliyet ortaya koymaya çıkıyorsun yola, en evvel düşmanı şedid gelip senin önünde duruyor. Gidemezsin diyor. Nedir bu düşmanı şedid? Şedid düşman? Yeis. Siz o düşmana karşı la taknatu kılıncını istimar ediniz. Kesiniz kafasını. Ta ki önünüzden çekilsin. Birkaç tane hastalık var. Birincisi olarak üstadımız bunu almış. Bir tane daha okuyayım. Yeis niye oluyor yeis? Ümitsizlik niye oluyor? Münazaratta üstadımız bunun kaynağını anlatıyor. Onu da okuyup bırakacağım. Bir kaide-i mukarreredir. Takarrur etmiş, doğruluğu ispatlanmış bir kaide vardır diyor üstadımız. Doğruluğu ispatlanmış. Tarihte hep bu yaşanmış olan bir durumdur. Nedir? Bir şey cüz-ü ihtiyarın dairesinden ve cüziyetten çıkıp külliyet dairesine girse veyahut bir hasebil ade def'i muhal olsa zamana isnat edilir ve kabahat dehre atılır. Taşlar feleğin kubbesine vurulur. Eğer iyi temaşa etsen göreceksin ki feleğe atılan taşlar döndüğü vakit bir yeis olarak kalpte tahaccur eder. Yani biraz da izah edeyim, ondan sonra bırakacağım. Arkadaşlar, ben bir fert olarak şu anda burada şu binanın tamamında bir temizlik ameliyatı yapılması lazım. Kirlilik var mesela. Her tarafta mezbele var. Ben bir fert olarak desem ki bütün her tarafı temizleyeyim hem de şu kadar kısa bir sürede, ondan sonra yapamam derim. Madem yapamam o zaman oturayım. Kusur bende değil ki. Kusur burayı kirleten de, kusur buranın büyüklüğünde, kusur şurada, kusur burada deyip yerinde oturacağım. O taşları ben şuraya buraya fırlattım ya, evet. O taşlar geri döndüğünde benim kalbimde bir yeis olarak, ümitsizlik olarak, burayı temizleyemiyorum fikrini oluşturmak olarak taşlaşır. Oysa Efendimiz diyor ki bir şey cüz iradenin dahilinde olursa yeis olmaz. Yani ben elime süpürgemi alayım. En evvel hangisi lazım burada temizlenmesi gereken? Şu salondur. Burayı başlayayım temizlemeye. Allah benden niye bütün binayı şu kadar sürede temizlemedin diye bana vermediği bir kuvvetin hesabını soracak mı? Vermediği bir imkan hesabını soracak mı? Hayır. Ama Allah bana niye süpürgeyi eline alıp da en evvel temizlenmesi gereken yere süpürge atmadın diye herhalde sorar. İşte ben kendi üzerime düşen vazifeyi yaptığım vakit gerisine karışmam. Allah'ın vazifesidir. Derim, üzerime düşen vazifeyi hakkıyla vicdanen rahat olacak şekilde yaptım mı gerisine karışmazsam yeis olmaz. Ümitsizlik olmaz. Küçük çaplarda iş yaparım. Ki Bediüzzaman Hazretleri'nin en karanlıklı vakitlerde bile kalbine, alemine yeisin ve ümitsizliğin girmemesine sebep olan budur. Benim üzerime düşen nedir şu anda? Eser yazma. Yanında da bir iki tane köylü kardeşim var. Onları da yazdırmak ve okutmak. Var mı başka bir beklentisi? Hayır. Ama demiş ki bir gün gelecek şu barla umumi bir medrese gibi olacak. Herkes bakmış yani bedüzzaz ediyorsa mübarek bizzattır, amenna doğru ama nasıl olacak? Vallahi bizim de aklımız almadı demişler ya. Kardeşlerim, küfrün bel kemiğini kırdım demiş. Allah Allah, nasıl olur? Ama kırdı. Enteresan bir şey yani. Üzerine düşen vasfeyi yap, vasfeyle karışma. Kudretin dairindeki işlere bak ki yetse ve ümitsizliğe düşme. Ve devamlı yaptığın işin ikinci bir planlı, üçüncü bir planlı yapmaya çalış ki sen de başkaları da zarar görmesin. Yerine oturup da ben bu işi yapamam, her şibat abat, herkes berbattır, ben de zaten perişanım, mahvolmuşum deyip yerinde oturmayacaksın. İnanıyorsak muhakkak üstünüz arkadaşlar. Demek ki üstün değilsek biraz inancımızı da gözden geçirelim. Sübhaneke la ilmedene illa ma'alemtene inneke entel alim hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة.